Yayınımıza kaldığımız yerden Evrim Aldatmacası ve Yaratılış Gerçeği konumuzuyla devam ediyoruz. Buyurun
Evet, şimdi
inşallah hocam.
evrimin ne durumda olduğunu anlatan bir filmle başlayalım o zaman. İnşallah.
Bugün benim doğum günüm, hem sarhoşum hem yastayım. Bir parça bu rezil, kafamın önünde yaştayım. Bugün benim doğum günüm, kelimeler duyuyorum ağzımdan.
Evet, evrimin durumu bu maşallah. Çünkü Allah eze eze dünya hakimiyeti veriyor inşallah İslam dinine. Ve Darwinizm gibi bu saçma sapan pagan dini yerle bir oldu bilimsel delillerle. Allah Adnan Oktar hocamızdan da razı olsun.
İnşallah.
Dünya çapında hakikaten yerle bir etti inşallah. Fikren çökertti. Çünkü bunlar bilimi kullanmaya kalktılar demişti hocamız. Fakat bilim onları boğdu. Yani bütün bilimsel deliller nereye baksak, hangi detaya baksak Allah'ın çok ihtişamlı yaratma sanatını ispatlıyor bize. Allah'ın sonsuz kudretini gösteriyor inşallah, sonsuz sanatını. Dolayısıyla Darwinizm de dünya çapında kazınıyor inşallah. O dönemdeyiz. Elhamdülillah.
İnşallah, inşallah, şükür.
Yani her şey Allah'ın varlığını gösteriyor zaten. Yani evrimcilerin bulduğu bütün bulgular, bütün kendi teorilerine sundukları sözde deliller dahi direkt Allah'ın varlığını gösteriyor. Yani işte ilk hücrenin nasıl oluşamayacağı, işte bir canlının, bir türün başka bir türe dönüşemeyeceği, işte bir canlının kendi içinde mesela varyasyon mekanizması diye bir mekanizma var. Normalde bu olmaya da bilirdi. Değil mi? Yani Allah o şekilde bir mekanizmayı yarattı. Allah'ın yarattığı çok net zaten. Yani çeşitlenme niye olsun ki? Doğa niye öyle kendi kendine öyle bir şey istesin ki normalde, değil mi? İşte iki tane köpek var. Bir dişi, bir erkek. E tamam, ama köpek türü o kadar olurdu. Ama Allah öyle bir mekanizma yaratmış ki o gen de kendi içinde çeşitlenebiliyor. Ve köpeklerin de çok fazla çeşidi oluyor. İşte bütün diğer canlı türlerin de böyle kendi içinde çok fazla çeşidi oluyor. Bu bir güzellik. Doğa böyle tesadüfen kendi kendine böyle bir güzellik üretemez. Yani Allah'ın inşallah yarattığını gösteren delillerden bir tanesi mesela varyasyonlar.
İnşallah.
Ve
maşallah onda bir sınır koymuş.
Evet.
Evet,
bir tür başka türe dönüşemiyor kesinlikle. Evet, şu an.
Bu sansürsüz programında evrimcilerin garip anlatımları var değil mi? İddiaları böyle. Hiçbir bilimsel delile dayanmayan, bakalım mı onları inşallah?
Çok iyi olur.
Kendini çoğaltabilen bir organizasyon. En basit biçimi bunların. Bir zarla çevrili, içerisinde bir protein oluşturacak bir genetik şifreye sahip bir birim olarak tanımlayabiliriz ve içeriden dışarıya, dışarıdan içeriye madde alışverişini yapan bir birim olarak tanımlayabiliriz. Şimdi dolayısıyla bunlara ilişkin tabii ki fosiller bulunamayacağı için. Çünkü 1950'lerin başlarında...
Şimdi burada duralım. Bir hücrenin özelliklerini tarif ediyor değil mi? Protein yapma kabiliyeti olan, içinde organelleri olan zarla çevrili diyor. Her madde giremiyor, çıkamıyor.
DNA'sı seçecek. Var, bilgi
yani
var.
Yani mükemmel bir hücreden bahsediyor. Zaten mükemmel bir hücre Allah'ın yarattığını gösteren çok kompleks bir canlı. Çünkü bir tek hücrede büyük, çok büyük bir şehirden, İstanbul, Londra, New York gibi büyük şehirlerden daha kompleks bir yapı var. Koskoca bir şehri düşünelim. Mesela İstanbul şehrini ya da Londra'yı düşünelim. Londra'yı siz milimetrenin binde birine küçültün. Hiçbir eksiltme yapmadan o teknolojinin büyüklüğünü gösterdiğim bir şey. Küçüldükçe teknoloji artar. Mesela hocamız bu örneği vermiş. Bir hücrenin içine insan girebilse, değil mi? O hücredeki içindeki alemi bir görebilse aklı atar o Darwinistlerin. Yani mümkün değil bunun tesadüfen olduğunu iddia etmeleri. Öyle bir alem var ki yani böyle hücrenin içinde proteinler üretiliyor. Onlar bir yerden bir yerlere taşınıyor. Fabrikalar var. Yürüyen proteinler var. Yük taşıyorlar. Böyle yollar var. Fabrikalar var. Laboratuvarlar var. Rafineriler var. Enerji santralları var. Atık sistemleri var. Yani bambaşka bir alem var. Bir insan küçülüp de içine girseydi aklı atardı. Hele o Darwinistlerin, değil mi? Allah'ın yarattığını hemen kabul ederlerdi. İşte bu gözü dışarıdan bakamıyorlar. Evet. Bu cahillik, cehaletleri buradan kaynaklanıyor. Ayrıca dedi ki bu dedi ilk hücrenin tarifini yaptıktan sonra fosillerini bulamıyoruz dedi. Yani bu süper bir bilgisizlik. Yani korkunç bir cehalet var ya da süper atıyor. Çünkü dedikleri doğru değil. 3,5 milyar yıllık bakteri fosilleri, bunu artık lise öğrencileri bile biliyor. Avustralya'da bulundu, var. İlk siyanobakteriler, değil mi? İlk bakteri fosilleri 3,5 milyar yıl önce ortaya çıkıyorlar ve çok mükemmel fosilleri var bunların. Hatta fosillerini de gösterelim ki herkes görsün. Bu ilk hücrenin Allah tarafından yaratıldığını kesin olarak ispatlıyor bize. Dolayısıyla bu söylediği kesinlikle doğru değil. Bakın şurada hemen gösterelim. Zaten ne kadar bilgisi olduğunu hep birlikte görelim. Bakın.
Bunu Allah da ayette bildiriyor. Yani şeytan Allah'a sığınırım. Andolsun ilk yaratmayı bildiniz. Allah ahiret yaratmasını da yaratacaktır diye buyuruyor. Yani Allah bizim ilk yaratmayı da bulacağımızı zaten Kur'an'da bildiriyor.
Tabii inşallah. Bakın işte 3,5 milyar yıllık bakteri fosilleri. Hani yoktu, değil mi? Süper yanlış yani söyledikleri. Doğru değil. Buradaki günümüzdeki haliyle tıpatıp aynısı. Bakın siyanobakteri fosilleri. Mikrofosil olarak bakın görüyorsunuz. Mikroskopla çekilmiş resmini. Ve bunlar dünyaca ünlü Nature dergisinde de yayınlanan. Yani bilinen zaten gerçekler bunlar. Bakın Nature dergisi. Diyor ki evet. Bu bulunan fosillerin 3,5 milyar yıl yaşında olduğunu söylüyor, mikrofosillerin. Yani siyanobakterilere ait fosillerin. Burada da kayaların oksitlenmiş halini görüyorsunuz. O dönemde oksijen olduğunu kanıtlıyor 3,5 milyar yıllık. Bakın burada da makalesi var böyle. 3,5 milyar yıl önce oksijen olduğunu gösterir diyor. Burada yazıyor. Bu diyor deliller diyor. Fotosentezin diyor 3,5 milyar yıl öncesinde başladığını gösterir diyor. Geriye kadar gittiğini gösterir diyor. Yani oksijenin olduğunu.
Evrimcinin iddiası neydi? Oksijenle evet. İlgili.
Oksijen yoktu diye iddia ediyorlar. Neden? Çünkü oksijen onların mantığıyla proteinleri hemen tahrip ediyor. Evet. Zaten proteinin tesadüfen oluşamadığını gösteren birçok delilden bir tanesi. İnşallah. Tabii oksijen olup olmaması da fark etmez. Yani protein tesadüfen olamıyor. Çünkü enzimler gerekiyor. Bir tane canlı hücresi gerekiyor protein sentezi için. Bakın burada yaşlarıyla dönemleri gösteriyor. Evet. Demek ki evrimciler hiçbir şey bilmiyorlar. Yani bu ortaya çıkıyor, evet, değil mi? Söyledikleri evet. Bak hiçbir şey doğru değil. Fosil bakteriyi tarif etti. Pardon, hücreyi tarif etti. Ki o çok kompleks bir hücreden bahsediyor. Çok basit bir şeymiş gibi. Yani hücrenin içinde protein sentezi vardır diyor. İşte bir zarı vardır diyor. Biraz seçim. Ya kardeşim senin söylediğin şey o kadar kompleks bir yapı ki. Yani şehir kadar diyoruz. Bakın bir şehri milimetrenin binde birine indirin. O kadar kompleks bir yapı. Kendi içine girse, şu arkadaşı soksak bir hücrenin içine küçültüp aklı atar orada, değil mi? Böyle bu cümleleri kurmaz. Efendim?
Aklı atımsa. Konuşmalarından evet. Belli. Bakın bu biyologlar bunlar bayağı acemi. Bunların ağababaları var. Geçen de konuşmuştuk. Ünlü evrimci Rus biyolog Alexander Oparin. Bunların bayağı hürmet ettikleri, değer verdikleri bir evrimci bilim adamı. O diyor ki maalesef hücrelerin kökeni evrim teorisinin tümünü içine alan en karanlık noktayı oluşturmaktadır diyor. Bitti, konu kapanmış. Evet. Yani biz hücreye baktık diyor. Her gördüğümüz şey bizi hayrete düşürdü. Oradaki akıl, şuur, mükemmellik, teknoloji, strateji, senin anlattıkların, karar. Koca bir şehir gibi çalışıyor olması, o düzende, o disiplinde, o organizasyonda Biz hepsinde bunu gördük her araştırmamızda diyor. Dolayısıyla evrim yönünden karanlıktır. Yani biz hücreye bakmayalım en iyisi diyor. Eğer biz hücreye bakarsak neyi görüyoruz? Evet, hücreyi de ve diğer canlıları da, yeri göğü de bir yaratıcı. Yani Allah yaratmıştır diyor. Onun için biz oraya bakmayız. Orası bizim için karanlıktır. Ama inananlar için de aydınlık yerlerden bir tanesidir hücre. Yani inananlar nereye baksa o aydınlığı görür. İşte bu vatandaşın cahilliğini hani izleyenler bilsin. Bunların ağababası söylüyor bunu yani. Abi dedikleri, evet, hürmet ettikleri evrimci biyolog. Bizim için karanlıktır diyor hücre.
Bir de şimdi İnşallah. Yeni var. İnternet sitelerinde görüyorum. Evrim teorisi ilk canlının nasıl oluştuğuna ilgilenmez. Sadece evet, oluşan canlının nasıl devamlı işte ara geçiş fosilleriyle bunu işte nasıl canlıdan canlıya dönüştüğünü sadece evrim ilgilenir diyor. Ben de Dawkins'in videosunu gönderdim. İşte şey diyor, o diyor ateist aslında bilmiyor evrimi diyor. Yani o zaten savunan değil mi? Bütün örneklerini, evet, makalelerini, her şeyden zaten onu alıp evrim teorisi var demiyor musunuz?
Evet. Evrimcilerin ne dediği belli olmaz.
Evet.
Neyi savundukları da belli değil. Yani mesela siz bir delille ortaya çıkıp iddialarını çürüttüğünüzde her defasında o çürüyen iddiadan vazgeçerler ve derler ki evrim bu değil ki, başka bir şey derler. Evet. Siz o şeyi de çürütürsünüz deliliyle, somut, bilimsel, yani sözlü böyle süslü cümlelerle değil. Evet. Açık, net delilleri ortaya koyarsınız. Hemen vazgeçerler, bakın. Hakikaten onların kalpleri de, evet, paramparça, ayette de öyle buyruluyor. Görüyor musunuz bak, evrim teorisinin yani en tanımış, en ünlü, en ateşli savunucularından biridir. Hocamızın tarifiyle o kırmızı yanaklı ihtiyar dede. Ama hemen satıyor mesela onun peşinden, izinden giden biri. Açık bir gerçeği görünce, ay yok onunla alakası yok, ateist zaten diyor. Evet. Niye? Çünkü savundukları gerçek değil, yalan. Siz ortaya çıkarınca da hiç kimse yalan üzerinde kalsın istemez. Hepsi zaten itiraf ediyor yalan söylediğini. Evet. Birbirlerinin üstüne atarlar. Ama inananlar da hakkı hepsi sahiplidir. Yani Allah'ın ipine sımsıkı sarılın buyuruyor Yüce Rabbimiz, kolumu şeyden Allah'a sınırım. Bizim yani hocamızın ve inananların anlattıklarının tamamı haktır, gerçektir. Delilli ve ispatlıdır. Bilimsel delillere de dayanır. Çok nettir yani. Fakat evrimcilerde bu netliği bulamazsınız. Evet, hep böyle bir karmaşa, bir diğerini çürüten cümleler, anlaşılmaz konuşmalar, devrik cümleler. Bakın şimdi izleyeceğiz mesela. Bu biyoloğun anlattığından hiçbir şey anlamayacaksınız. İnşallah.
Evet, inşallah.
Bu da deney olarak adlandırılan bir deney aslında. Dünyanın ilkin atmosferinin ne olduğuna ilişkin bilgiler elde edildikten sonra ilk atmosfer tahminlenerek çeşitli deneyler yapıldı ve bugün biz canlılığın o temel bahsettiğim organizasyon düzeyinin yapısını oluşturabilecek ilkin yapı taşları üretti. 2005'e şempanze genom sekansı yayınlandığı zaman.
Şimdi bu evet, Miller deneyinden bahsediyor. Evet. Miller deneyi Miller'ın kendisi yalanlıyor. Evet. Miller Urey de deneyi aynı zamanda. İsmi bakın Urey. Bu deney için ne diyor? Birlikte yapıyorlar Amerika'da 1950'li yıllarda. Bakın Harold Urey, Stanley Miller'le birlikte diyor ki Urey, yaşamın kökeni konusunu araştıran bizler, bu konuyu ne kadar çok incelersek inceleyelim, hayatın herhangi bir yerde evrimleşmiş olamayacak kadar kompleks olduğu sonucuna varıyoruz diyor. Urey söylüyor bunu. Ancak hepimiz bir inanç ifadesi olarak yaşamın bu gezegenin üzerinde ölü maddeden evrimleştiğine inanıyoruz diyor. Fakat kompleksliği o kadar büyük ki nasıl evrimleştiğini hayal etmek bile bizim için zor. Yani deneyi yapan söylüyor. Deneyin 50 sene üzerinden geçtikten sonra bu arkadaş o deneyi anlatmaya çalışıyor.
Evet.
Yani bıraksınlar bu işleri. Yani biraz okusun, ne bileyim, bir şey yapsın yani böyle. Bak dedi, evet, biraz
İnşallah.
Önce söyledi. Bakterilerin fosilleri yoktu dedi o canlıların o dönemde. 3,5 milyar yıllık fosiller yayınlanıyor bunlar her tarafta. Yani bunu herkes de biliyor. Bilmesi lazım. Eğer bilmeden bunu söylüyorsa çok kötü. Bilerek söylüyorsa o daha da kötü. Şimdi bir de şeyi söyleyeyim. Bu Miller deneyinden bahsetti. Hı. Bakın Miller deneyinde kullanılan gazların gerçekçi olmadığı artık bugün herkes tarafından biliniyor. Yani bu dünya bilimsel Darwinist dergilerde konu oldu bu zaten. Onların kullandığı metan, amonyak, metan, amonyak, su buharı ve hidrojenin gerçekçi olmadığı, o dönemde metanla amonyan bulunmadığı, bunların yerine karbondioksit ve azotun bulunduğu kesin olarak biliniyor. Şimdi niye Miller'la Urey metanla amonyağı kullanmıştı. Çünkü metanla amonyağı kullanmasaydı onun yerine gerçekte olan karbondioksit de karbondioksit azotu kullandığı takdirde kesinlikle amino asit oluşmuyor. Ancak metanla amonyağı kullandığı zaman oluşabiliyor. Onu bildiği için o gazları katmıştı. Gerçekçi olmadığı halde. İkincisi, bu deneyde o kadar çok deney çürüten olay var ki, bir kere soğuk tuzak diye bir şey kullanıyorlar. Soğuk tuzak şunu yapıyor. Sonunda amino asit oluştuğu zaman hemen ortamdan izole ediyorlar. Neden? Çok yüksek ısıda yapılan bir gerçekleştirilen bir deney anında tahrip oluyor. Nitekim doğada da öyledir. Amino asitleri doğaya bıraktığınız takdirde hemen tahrip olur. Doğada soğuk düzenek diye bir şey var mıdır? Tabii ki yoktur. Birincisi bu. İkincisi, bu deneyin sonunda amino asitler oluşuyor hakikaten birkaç tane, ama bu amino asitlerin içinde sağ ellilerde var, sol ellilerde var. Sağ elliler proteinlerin yapısına girdiği takdirde proteinin yapısını derhal bozuyor. Dolayısıyla bu da bu yönden geçersiz kılıyor. İkincisi, bu deneyde oksijen kullanmıyorlar. Halbuki biz biliyoruz ki, biraz önce gördük, oksit kayalar var değil mi? Demir oksitli kayalar. 3,5 milyar yıllık. Neyi gösteriyor? Hayatın başlangıcında, ilk hücrenin ortaya çıktığı dönemde oksijen var zaten. Bu deneyi çürütüyor. Çünkü oksijen kullandığı takdirde amino asitleri derhal parçalıyor oksijen. Kullanmazsa ne olur? Diyelim ki yok. Var ama olmadığını varsayalım. Oksijen olmadığı zaman ozon tabakası olmuyor. Bu sefer ultraviyole parçalıyor amino asitleri. Yani her iki durumda da açmaz var. Her iki durumda da bu deneyin geçersizliğini ortaya kaldırıyor. Bir diğeri, organik asitler oluşuyor deneyin sonunda. Organik asitler amino asitleri derhal parçalayan maddeler, reaksiyona girerek derhal parçalıyorlar. Onun için hemen amino asitleri ortamdan alelacele izole etmek durumunda kalıyorlar ki bunlar etki etmesin diye. Bakın, her yönden deney çöktü. Adam zaten söylüyor. Ya diyor, biz o deneyi yaptık ama diyor, evrim mevrim yok diyor. Harold Urey söylüyor. Deneyi yapan adam söylüyor. Evet, evet. Miller de söylüyor. Evet. Gülüyor hatta 80'li yıllardaki bir konuşmasında. Tabii diyor, bizim gazlar gerçekçi değildi zaten diyor. Yani evet, uydurduk biz onu diyor. Evet. Bu arkadaşın haberi yok. Aradan kaç sene geçmiş? Bakın 50 yıllarda yapılıyor bu deney. Evet, 50-60 sene geçmiş. 60 sene. Bir 60 sene daha geçse öğrenir mi acaba? Hatırlar mı bu şeyleri?
Mümkün değil.
Neyse, Allah'ın izniyle 2-3 sene içinde utanacaklar yani. Bunları İnşallah. Anlayacaklar evrimin mevrimin olmadığını.
Yani zaten daha amino asit evresinde çöküyor. Yani daha proteine, yani hücreyi bırakın, proteini de bırakın, daha amino asit evresinde doktor hocam anlattığın gibi yani. Oksijen parçalayacağı için daha ilk başta bitiyor konu. Bir de şimdi hücre içerisinde DNA var. DNA'da o canlının bütün bilgileri yer alıyor. Şimdi evrimciler şunu sorsunlar kendi kendilerine. Tesadüfen zaten bu oluşacak bir şey değil de. Yani doğadaki tesadüfler, atomlar bir araya gelip neden o canlının canlı hakkında bilgi üretme gibi bir ihtiyaç duysun. Yani bir canlı oluşacak mesela, ama bu canlı şimdi ileride bunun devam etmesi gerekiyor canlı. Bu yüzden bir DNA yapmak lazım buna. Biz oturalım bunları teker teker yazalım. Böyle bir şey diyebilir mi doğadaki atomlar? Tesadüfler böyle bir şey oluşturur mu? Tesadüf dediğiniz, sizin mutasyon dediğiniz şey zaten var olan mükemmel DNA'yı bozuyor. Siz diyorsunuz ki o bozan mutasyona, bu DNA'yı mutasyonlar oluşturdu diyorsunuz. Yani var olan yapıyı bozan şey sıfırdan oluşturabilir mi? Yani normal, değil mi? 5 yaşındaki bir çocuğa şunun mantığı 2 dakikada anlatırsa çok böyle net kanaatini hemen söyler. Olmaz der yani.
Şimdi onun için zaten şimdi Dawkins önce şeye gitmiş, liselere gidiyor, Müslüman liselerine.
Üniversiteye.
Efendim?
Önce üniversiteye gidiyor, bir gülüyorlar. Sonra evet, liseye kaçıyor.
Sonra liseye gidiyor, Müslüman liselerine. Hiç evrimci bulamadık diyor. Bunu bir İngiliz sitesi yayınladı yeni. Sonra normal liseye gidiyor. İngiliz öğrenciler var, Müslümanlar yok. Orada da kimseyi bulamıyor evrimci olan. O zaman diyor, ben de ilkokula gitmem lazım diyor. Şu an ilkokulların önünde gezilirken görmüşler.
Olabilirler.
Daha sonra herhalde bilemiyorum nereye gidecek. Bize geri kalmadı.
Evet. Allah alem yakında.
Allah razı olsun. Tabii, yani gerçekten hocamız vesile oldu bunu. İngiltere Darwinizmin kalesiydi. Yani Türkiye'de bile bakın 70'li yıllarda Darwinizm hakimdi. Çok net olarak hakimdi. Yani 79 yılında faaliyetlere başlayana kadar hocamız. Şu an %99'lara geldi inanmayanların oranı maşallah.
Maşallah.
Değil mi? İngiltere'de bakın 2008 yılında The Guardian gazetesi haber yaptı. Bir şey yapıyorlar, kamuoyu yoklaması. %75'i Darwinizm'e inanmıyor çıkıyor. Bunu başlık yapıyorlar. 8 saat içerisinde alelacele başlığı değiştirdi The Guardian gazetesi. Yumuşattı o başlığı. İşte %25 tam olarak Darwinizm'e inanıyor başlığını yaptı ondan sonra. 8 saat içinde değiştirmek zorunda kaldılar. Çünkü telefonlar gelmiş hemen, ne yapıyorsunuz siz böyle, haber yapanlar mı diye. Kamuoyu yoklaması. Evet. %75'i 2008 yılında inanmıyor. Şimdi demek ki işte Dawkins okullara gidip de kimseyi bulamadığına göre orada da %100'e yaklaşıyor belki de. %90'lara çıktı.
İnşallah.
İnşallah.
Tabii gerçekler bu tür yöntemlerle örtülemez. Üzeri kapatılamaz. Yani haber çıkar. Gören zaten görür onu. Bunlar kaldırırlar haberi. Bu gerçeği örtmek denir buna. Ama gerçeğin gerçek olduğu gerçeğini değiştiremezler. Yani İnşallah. Ne yaparsanız yapın. İşte bilim adamı değil mi? Son derece vicdanlı ve samimi kanaatiyle araştırmasını yapıp diyor ki akıllı bir tasarım var. Tasarım var yani tasarlayan var diyor. Hücreyi veya incelediği o canlı ile ilgili yorumunu yaparken yaratıcı var diyor. Başka bunun bir açıklaması olamaz diyor. Ne yapıyor o haberi sansür edip kaldıranlar, zihniyetinde olanlar, bir kısım kişiler? Adamı işinden atıyorlar. Profesörlüğünü elinden alıyorlar. İşte sponsoru varsa parayı kesiyor. İşte hatta onun aleyhinde yazılar çıkarıyorlar. Bu evrimcilerin çok klasik bir yöntemidir. Ortada bilimsel bir açıklama, ilmi bir ispat, somut bir delil olmadığı için ne yapıyorlar? Son derece alakasız konularda yaratılışı savunan, yaratılışı ispat eden kişilere iftira ediyorlar. Veya öyle bir güçleri varsa işte işine son veriyorlar. Yani bu tür yöntemlerle bakın evrim teorisini savunan zihniyet, mantık bu gerçeği örtmeye çalışıyor. Ha nerede bunda bilim? Neresi bunun bilimi? Değil mi? Yani bunun izleyiciler bilimsel bir şey olmadığını anlasınlar bu yöntemle. Yani bu yöntemlere başvuranlar bilim adamı olamaz. Bilim adına da konuşamaz. Ortaya çıkıp bir şeyi de savunamaz. Bilim şöyle olur. Sizin somut bir deliliniz vardır. Araştırmışsınızdır laboratuvarda, mutfakta değil. Çıkarıp ortaya koymuşsunuzdur. Bakın ben bunu buldum demiş dersiniz. Diğer bilim adamları da bakarlar, incelerler. Ortak bir kanaat olur. Somut delillere dayanır. Sonra da yayınlarsınız gazetelerde bunu veya bilim dergilerinde. Bu bilim. Ama herkesin kanaati gelir. Niye? Somut deliller vardır. Evet. İzleyicilerimize söyleyelim. Evrim teorisini savunan bu Oktarip onu söylüyor. Pagan dininin ibadet edenleri diyelim veya o dine neyse bağlı olan her kimse. Bunların ortaya koydukları bir tane delil yoktur. Bak bir tane yoktur. Son derece böyle gelişigüzel konuşmalar vardır. Süslü kelimeler vardır. Özellikle Latince kelimeleri çok severler. Kafa karıştırıcı cümleler kurarlar. Ama bir tane somut net delil getiremezler. Gelmemiştir. Bütün kaynakları araştırabilirler. Yani meraklısı varsa izleyicilerimiz İnşallah. Araştırsınlar. Ama özellikle Allah razı olsun hocamızın çalışmalarıyla birlikte yaratılışı savunanların sayısız delili vardır. Yeryüzündeki bütün canlıları Allah'ın yarattığına dair bakın sayısız. Hocamız onu söylemişti. Evrimcilerden bir tane delil gelmezken, gelemezken çünkü yok. Hakikaten gelmesi mümkün değil. Milyarlarca yıl geçsin yine gelmeyecektir. Ama yaratılışı savunanlar yani değil mi? Her şeyi Allah'a yarattı diyenlerin getirdikleri deliller milyonlarca oluyor bakın. Yani hocamız onu çok güzel örneklemişti. 1'e 2 değildir karşılığı. Mesela diyelim ki evrimciler bir tane örnek verdi ki veremiyorlar. Yaratılışı savunanlar milyonla cevap veriyorlar.
Ve sıfıra.
Sıfıra milyon tabii. Yani bunu çok iyi bilsin izleyicilerimiz. Evrimcilerin bir tane dahi delili yoktur. Bunların hepsi boş konuşmadır. O şekilde dinlesinler konuşmaları.
Evet, evet. Biz şimdi yayın yapıyoruz ya mesela Allah'ın izniyle. Şimdi burada kameralar var. Kameralar bizi görüyor. Yani zahirdeki şeyi anlatıyorum. Sonra bir böyle apartman gibi bir tane uydu anteni var. Uydu anteninden uzaya yayın görüntü gidiyor. Nasıl gidiyorsa yani frekans bir şey. Oradan başka bir yer onu alıyor. Oradan ekrana geliyor, görüntü canlanıyor. Bunun için ne yapılıyor? Adam uzaya uydu atıyor mesela, tamam mı? Uydu gönderiyor. Burada kameralar üretiyor. Kameranın üstüne insan koyması, o şeye başına insan yerleştirmesi gerekiyor. Zoomlu, teknikli, renkli teknolojiler oluşturması gerekiyor. Bunun ayrı fabrikaları var, üretimi var. Anten olması gerekiyor, anten üretilmesi gerekiyor. Yayının alınması o kablodan yayın gidiyor bir de yani böyle o da mucize. Kablodan yayın nasıl? Kablodan görüntü mü gider? Ama bunun neyin taklidi bu? Her an Şu anda ben konuşuyorum, değil mi? Oktar hocam beni duyuyor mesela veya izleyicilerimiz duyuyor. Nasıl duyuyor? Havadaki frekansları kulaktan mekanik. Yani hepsi apayrı mucize. Yani ben böyle birer cümleyle geçiyorum ama.
Evet.
Sonra beyin onu ses olarak yorumluyor. Ya görüntü, değil mi? Mesela görüntü olduğunda orada sinirlerden görüntü gidiyor. Yani elektrik kablolarından sinyal, elektrik sinyali oluyorum ben. Yani izleyicinin şu an gözünde ben elektrik sinyali olarak gidiyorum. Beyindeki görme merkezinde tekrar ters yürüp görüntü olarak canlanıyorum. Ya bu ne uzay teknolojisi, ne mükemmel bir teknoloji.
Evet.
Yani bunun tesadüfü alınabilir mi böyle bir şey? O zaman bu yayında kendi kendine tesadüfen yayın şeklinde görüntü birden, yani sen bunun için uzay teknolojisi kuruyorsun, uzaya şey gönderiyorsun, fabrikada üretim yapıyorsun, kamera üretiyorsun, insan gücü kullanıyorsun, alıcı yapıyorsun. Yani böyle televizyon çıktığında herkes nasıl şaşırmıştı, yani ne büyük mucize, görüntü canlanıyor orada mesela, canlanıyor. Sonra kalkıp diyorsun bu insanda bu işte tesadüfen oluyor diyorsun. Ya sen onun mekanizmasını bile zor çözmüşsün, bırak onun tesadüfle adlandırılma şeyi, yani dünyanın en büyük yalanı. Yani şu göz görme teknolojisi, duyma teknolojisi, yani bunu nasıl bir tesadüf yapabilirsin? Sen yapabiliyorsan yap bakalım, laboratuvar ortamında daha o sen hücrelerden bir tanesini yapabiliyorsan yap. Yapamıyorsun. Değil mi? Proteinini bile daha bir tane atomunu yapamıyorsun. Ya yani en küçüğünü indiriyoruz. Bir tanesini yapamıyorsun. O evet. Atomlardan oluşan mükemmel şeylere tesadüf yani. Hiç bir akıl ve vicdan bunu almaz. O ancak kendi söyleyen, onu kendi kendine put edinmiş yani. Onu kendine söylüyor. Yani.
Evet.
Bir de teşbih yerindeyse resmen Rus ruleti oynuyorlar dolu tabancayla. Hazreti Ali der ki kendisini yolundan döndürmeye çalışan bir kafire. Hani ola ki sen haklısın, tamam sen doğrusun. Ama eğer sen haklıysan öleceğiz, gideceğiz. Bitecek yani her şey. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ama eğer ben haklıysam sen sonsuz bir hayatı kaybediyorsun der. Ya bu nasıl bir gözü karalıktır böyle? Ya biz haklıysak ki haklıyız. Yani.
İnşallah.
İşte özel yaratıldıkları zaten oradan. O sonuç çıkıyor yani.
Onlar da işte görecekleri, anlayacakları yer var tabii, hocamız anlatıyor bugün de, doktor hocam da bunu. O mekanda gittiklerinde Allah o tesadüflerin, hocamız anlatıyor ya, çok güzel bir izahat hakikaten. Yani tesadüflerin oluşturduğu diye düşündüğü, işte tesadüf nasılmış diye Allah gösteriyor onlara. Sana sonsuz ahirette. İşte tesadüf ortamı çok güzel bir maşallah örnek veriyor. Evet. Akıl hakikaten.
Şimdi Allah, pardon bir şey mi söyledi?
Yok, hayır.
Asıl şaşırılması gerekenin bu düşünce olduğunu, değil mi? Bu olduğunu bakın şöyle bildiriyor ayette. Şeytandan Allah'a sığınırız. Eğer şaşıracaksan asıl şaşkınlık konusu onların şöyle söylemelidir. Biz toprak iken mi? Gerçekten biz mi yeniden yaratılacağız? İşte onlar Rablerine karşı inkara sapanlar. İşte onlar boyunlarına ateşten halkalar geçirilenler ve işte onlar içinde ebedi kalacakları ateşin arkadaşları olanlardır. Allah asıl şaşıracaksan onların bu saçmalamalarına şaşır diyor. Yani Allah'ı inkar etmeleri, tesadüfen olduk demeleri, Darwinizm yani. Biz toprak iken gerçekten biz mi yeniden? Tabii ki seni Allah nasıl yarattıysa ilk defa. Allah haşa değil mi? Sonsuz kudret sahibi tekrar yaratacak. Allah yaratırken haşa sebebe mi ihtiyacı vardı? Değil mi? Allah'ın ol demesiyle oluyor. Nitekim Kur'an'da da bunun örneği çok net olarak var. Melekler var, cinler var. Allah'ın ol demesiyle yaratılıyorlar. Hiçbir evrimle oluşmamış, değil mi? Çok açık bir şekilde. Ondan sonra Hazreti Musa'nın asasını atıyor, yılan oluyor. Yani tahta birdenbire canlıya dönüşüyor. Normal bir yılana dönüşüyor. Evrim mi var burada? Tabii ki yok. Hazreti İsa'nın çamurdan bir şey üfürmesi Allah'ın dilemesiyle kuş oluyor. Canlı kuş oluyor, yumurtlayan bir kuş oluyor. Burada da evrim yok. Hocamız söylemişler, cennette huriler var, bildanlar var, gılmanlar var. Evrimle mi yaratılmışlar? Haşa, tabii ki. Allah'ın ol demesini. Yani Allah'ın şunu anlayamıyor bazı kimseler. Hatta Kur'an'a Darwinizm sokmaya çalışıyorlar böyle haşa. Şunu anlayamıyorlar. Sebepleri Allah insan için yaratır. Yani insan için yaratılmıştır sebepler. Allah dilediği zaman bu sebepleri kaldırır, değiştirir. Dilediği zaman sebepsiz yaratır. Mesela Hazreti Adem herkes için yaratılışta anne baba gerekiyorken Hazreti Adem annesiz babasız yaratılıyor Allah'ın ol demesiyle. Hazreti İsa sadece annesi var, babası yok. Değil mi? Sebepsiz, yani sebepleri orada da değiştiriyor Allah. Hazreti Zekeriya'nın kısır eşi var. Değil mi? Allah birdenbire hamile bırakıyor yaşlı bir, hem yaşlı hem kısır. Birdenbire hamile kalıyor. Hazreti Yahya'ya hamile kalıyor değil mi inşallah? Orada da sebepler değişiyor. Hazreti Musa'nın asasının yılana dönüşmesi, çamur biçimindeki bir şey üfürmesi, 100 yıl ölü bırakılan birisinin diriltilmesi yeniden. Ondan sonra yine İsrailoğullarında Allah sonra yıldırım çarptığını söylüyor. Sonra diyor şükredesiniz diye ölümünüzden sonra sizi dirilttik diyor. Yani Allah sebepleri yaratır ama sebeplere bağlı değildir. Allah her şeyden münezzehtir. İnşallah. Zamandan, mekandan, maddeden, her şeyden. Allah kanunları ve sebepleri insan için yaratır. Ama dilediği zaman da bunları kaldırıp değiştirir inşallah.
Maşallah. Maşallah. Hocamız çok güzel tarif etmişti bir röportajında. Müslüman yani teslim olan, Allah'a iman eden Müslüman modelini dünyanın en modern, en kültürlü, en akıllı, bilme, sanata, fenne son derece değer veren, yeni bilgileri her zaman öğrenmeye açık olan bir model olarak anlatmıştı. Bu modelin karşısında da şu anda 1,5 asırdır ne var? İşte bu pagan dini olan evrim fikrini savunan kişiler var. Peki bunların özelliğine bakarsak bir kısmının nasıl? Konuşmalarından şu anlaşılıyor. Son derece cahiller bir kere. Yani bir numaralı özellikleri çok cahil olmaları. Sorulan sorulara cahil oldukları için cevap veremediklerini görüyoruz. Peki sorulan soruya nasıl cevap veriyorlar? Bir cevapları var. Nasıl cevap veriyorlar? İşte böyle cevap veriyorlar. Yani saçmalayarak, ne dediğini bilmeyen, böyle adeta şuuru kafalı gibi böyle bir yani garip bir halde cevaplar veriyorlar. Niye? Çünkü verebilecekleri somut bir cevapları yok. Bu çok önemli. Ama Müslümanların öyle değil. Siz daima biz ne görüyoruz? Özellikle değil mi? Hocamızın 1979 yılından sonra yaptığı çalışmalardan sonra evrimcilerin itiraflarını görüyoruz. Niye itiraf ediyorsun kardeşim sen? Neyi itiraf ediyorsun ya? Belli ki bir şey çevirmişsin de itiraf ediyorsun. Peki daha önce niye etmiyordunuz? Çünkü karşınızda kimse yoktu sizin. Atıp tutuyordunuz, meydan boştu. İtirafa gerek yok. Sen söyle yalanı, yap haberi, milleti zehirle, resimlerle, işte boyalarla, rekonstrüksiyonlarla milleti zehirlemek kolaydı. Yalanlarla, dolanlarla. Şimdi ne oldu peki? Şimdi işte bütün o yalanınızı, dolanınızı hocamız topladı güzel hala ve bütün dünyaya bunun hakikaten 1,5 asrın en büyük yalanı olduğunu, en büyük sahtekarlığı olduğunu ortaya koydu da rezil oldunuz, mecbur kaldınız da itiraf ediyorsunuz yalan söylediğinizi, sahtekarlık yaptığınızı. Allah razı olsun hocamızdan. Yani binlerce defa Allah razı olsun. Bu zehri ortadan kaldırdı. Etkisini ortadan kaldırdı. Çünkü zehir hakikaten etkilemişti. Bakın dünya savaşlarının tamamı bu yüzden olmuştur. 350 milyon insan değil mi? Kimisi katledilmiştir, kimisi şehit olmuştur, kimisi öldürülmüştür. Hala dünyada bunun etkisi devam etmektedir. Bu yüzden oldu. Yani bunu görmek çok önemli. Hocamız hep olayların özüne, temeline dikkat çeker. Detaya hiç girmez. Bakın bugün bile, bugünkü röportajda ne gördük? Koskoca Amerika'nın bütün dünya çapındaki politikası, siyaseti Hazreti Mehdi, Hazreti İsa, işte Yecüc Mecüc. Evet. Bunlara bağlı. Bunlara göre yönlendiriyorlar politikalarını. Kim biliyordu bunu dünyada?
Kimse
bilmiyordu. Herkes zannediyordu ki ülkeler kendi stratejilerini, politikalarını kendi çıkarlarına göre yaparlar. Hayır, öyle bir şey yok. Bütün konular bunun üzerine döner. Dünyadaki özellikle 19 ve 20. yüzyıldaki bu zulmün ana kaynağına hocamız dikkat çekti. Nedir o? Darwinizm, materyalizm, ateizm, komünizm, bunlar bunun zaten türevleridir. Ama başında Darwinizm vardır. Diğerleri hepsi terörizm, hepsi buna bağlıdır. Bunu da kimse bilmiyordu. Hocamız buna dikkat çekti eserleriyle. Ve değil mi? Bir süre geçti. Herkes anladı bunun böyle olduğunu.
Evet. Maşallah. Evet.
İnşallah. Yani biz şöyle olmayalım. Bu pek yakışmıyor Müslümana. Yani sonradan gören, sonradan anlayan olmayalım. Hocamız der demez hemen anlamaya çalışalım.
İnşallah.
Çünkü zaman geçtikçe değil mi? Hep böyle hocamızın dedikleri çıkıyor. Yani evet. Değil mi? Mesela Oktar anlatıyor. 1200 tane miydi Oktar sayısı?
1200 yaklaştı.
Mesela değil mi? O kadar çok. Yani o yüzden sonradan böyle anlayan olmayalım inşallah. Yani hemen hocamız der demez inşallah. Bu evet. Açık gerçeği sahiplenelim ve bu yönde de bilgilenelim. Yani çünkü görüyoruz evrimi savunan zihniyet cahildir. Biz cahillerden olmayacağız inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
De bu Darwinizmi savunan yani hocalar oluyor, din hocaları oluyor. Yani o da çok değişik bir durum gerçekten. Çünkü bir insan bir şeyi niçin savunur? Delili olduğunu düşündüğü için savunur, değil mi? Yani bunun delili var der. Ben o yüzden buna inanıyorum der. Öyle olması gerekir. Ama dindar bir insanın böyle bir şey söylemesi mümkün değil. Çünkü Allah ayette, şeytan Allah'a sınırım, hakkında hiçbir delil indirmediğim şeylere taparlar diyor. Yani Allah ne inkar için ne şirk için hiçbir delil indirmediğini Kur'an'da bildiriyor. Siz peki Kur'an'a tabi olduğunuzu söylüyorsunuz, değil mi? O zaman Allah'ın ayetine inanmanız gerekiyor. Hiçbir delil olmadığına da inanmanız gerekiyor. Hiçbir delil olmadığına inandığın şeye nasıl inanıyorsun o zaman sen, değil mi? Ya delili yoksa o zaman inanmazsın yani. Çünkü Allah sana delili olmadığını bildiriyor. Sen de Kur'an'a tabi olduğunu söylüyorsun. Evet. O yüzden ya bu çok değişik bir samimiyetsizlik oluyor. Hocamızın alsınlar mesela Evrim Aldatmacısı kitabı var hocamızın. Bu kitap, yani sadece bu kitabı okuyan bir insan gerçekten evrim teorisiyle ilgili hiçbir aklında soru kalmaz. Ve herkes, yani dünyadaki bir numaralı evrimciyi dahi konuşmasıyla alt edecek duruma gelir Oktay Hocam inşallah. Değil mi? Sen de yani sürekli söylediğin gibi.
Şimdi bir şey anlatıyoruz da bu kitaptan yani anlatıyoruz zaten. Hocamızın kitabından öğrendik. Evet. Ben hakikaten evrimin geçersizliğini Allah razı olsun hocamızdan öğrendim. İnşallah. Ben ne bilirdim Piltdan adamının sahtekarlığını, işte Nebraska'nın domuz dişi olduğunu, ondan sonra ara geçiş formu olmadığını. Hakikaten bilmiyordum. Ki New York Üniversitesi'nde eğitim gördüm. California Üniversitesi, San Francisco'da, California Üniversitesi, Berkeley'de. Zaten onlar Darwinist eğitim veriyor. Yani hayatım boyunca Darwinist eğitimden geçiyor. Siz de öyle aynı şekilde,
evet,
değil mi?
Evet, tabii.
Allah razı olsun. Darwinizmin geçersizliğini Kur'an'ı öğrenmemize vesile oldu. Hidayetimize vesile oldu. O kitabı okuyan zaten Dawkins'i Londra sokaklarında kovalar fikren. Tabii yani böyle. Onun için okusunlar. Diğer kitap, 300 tane kitabı var inşallah. Diğer kitapları da. Ve herkese de okuttursunlar. HarunYahya.org'dan ücretsiz olarak indirebiliyorlar. Aynı zamanda siteye girerlerse maliyetine kitapları satın alabiliyorlar. Mesela maliyetine Yaratılış Atlası'nı satın alabiliyorlar. Hocamız demişti ki her mahalleye bir Yaratılış Atlası girse, kim nedir ki yani? 20 liraya satılıyor bir tane Yaratılış, evet, Atlası. Bu 20 lira olur mu bu kitap, değil mi? Maliyetinin bile yani daha düşüğü bile olabilir. Yani bilmiyorum da tam şeyini. 20 lira. Bir de 25 lira kargo ücreti eğer isterlerse, o da tabii gidip kendisi alırsa 20 liraya alıyor.
Yani normalde saman kağıdı 100 sayfalık kitaplar şu anda saman kağıt 20 liraya satılıyor zaten.
Şimdi anlaşılmayabilir. Allah önemli be. 7 kilo yani bu. 7 kilo.
Kuşa kağıda.
Şöyle bir kalitede. Evet. Bakın böyle bir kalitede kitap 20 liraya. Bunu 20 liraya alıp bir tane mahalleye koyamıyor mu herkes? Bir tane, değil mi? Kahve, evet, kahvehaneye veya işte lokaline neyse.
Kütüphane.
Her mahallede bir tane Yaratılış Atlası olsa o mahalleye şey giremez. Her mahallede olsa Türkiye'ye giremez evrim inşallah. İnşallah. Bunu ne yapsınlar? Tabii çok büyük sevap olur. İnşallah. İnşallah. Evet. İnşallah. Şimdi bitirelim yavaş yavaş. Evet. Evet. O zaman şöyle bitirelim. Şimdi deriz ki evrimciler hiçbir şeye cevap veremiyorlar. Bakın evrimciler hiçbir şeye cevap veremiyorlar. Doğru. Serdar Hocam dedi, bunların dediği vereceği
olgusal tutarlılıklarındaki nitelikle ilgili bir şey değildir. Olgusal evrendeki oluşların düzenliliklerini özetlerler, bitmiştir, betimlerler, bitmiştir. Betsel nitelikteki önermelerin nasılını açıklar.
Lineer bağlamlı hiyerarşik epistemolojik kuantum lineer falan böyle.
Eşeysel izolasyon dediğimiz izolasyon mekanizmalarıyla,
izolasyon bunların hepsi hikaye, sansasyon, radyasyon, komünikasyon.
Bakın ben bu terminolojiyi kullanmadan konuşmam. Olgusal tutarlılık skalasındaki
evet, işte yani evrimciler bu. Yani darbiciler. İçi boş bir pagan dini. Hiç söyleyebilecek hiçbir şey yok. İnşallah. Onun için sırf laf çevirmeyi bıraksınlar, bak o da acı çekiyor. Yani evet, değil mi? Onu o zırvalamaları, lafları zırvalamaya çalışırken acı çekiyor. Hayır, bildiğince çok açık Allah'ın yarattığını kabul edecek. Kulluk edecek Allah'a. Yani bu dünyanın amacı bu zaten. Yaratılış amacı.
De normalde evrimciler doğru bulgulara ulaşıyorlar. Yani bilim adamları doğru bulgulara ulaşıyorlar. Mesela kitabının bir bölümünde diyor ki işte amino asitler oksijen olan ortamda olamıyor. İşte bakıyoruz protein kendi kendine oluşamıyor. Hücre zaten oluşamıyor. Şimdi bu bilimsel bulguları gerçekten buluyor mesela bir evrimci. Yaptığı araştırma sonucunda buluyor. Ama sonradan akıl almaz bir zırvalama başlıyor. Yani eğer diyor demek ki amino asitler oksijen olan ortamda olmadıysa o zaman bu uzayda oluşmuş olabilir diyor. Ve bir anda göktaşıyla gelip hemen bir yanardağın eteğine düşüp ateşten izole olup falan böyle akıl almaz hikayeler anlatmaya başlıyorlar. Şimdi hocamız tabii o hikaye bölümünü yani sadece işte dalga geçmek için belki yani onların yanlışlarını göstermek için belki alabilir. Ama bizim için asıl önemli tarafı onların edindiği, o bilim adamlarının edindiği doğru bilgiler. Yani onların yorumlaması yanlış. Öyle yorum yapılmaz diye. Bakıyoruz mesela.
Hocamız tabii dalga geçmek.
Dalga geçme demeyelim.
Tenzih ederiz. Orada şimdi bilimsel olarak çürütüyor tabii.
Evet.
Bir de doğru. Böyle hani insanları etkilemeye çalışanlar oldukça Allah onların hor ve aşağılık kılınacaklarını evet, bildiriyor tabii. Hocamız da bilimsel olarak onları tabii gösteriyor yani yanlışlıklarını. Evet. Evet. İnşallah hocamızı tenzih ederiz tabii.
Inşallah. Evet inşallah. Allah affetsin. Ve de şimdi mesela bilimsel bir bulguya yer alıyor. Sonradan mesela bir sayfa bilimsel bilgi varsa 50 sayfa zırva oluyor. Yani o bulguyu nasıl evrime acaba, nasıl materyalizme adapte ederimin bir çabalaması oluyor ve o çok komik bir durum oluyor. Hocamız da bilimsel bulguyu alıyor, veriyi alıyor. Bunu normal aklı başında bir insanın, yani tutarlı bir insanın yorumlayacağı bir şekilde kitaplarını aktarıyor. Zaten hocamızın dünya çapında kitaplarının başarı elde etmesinin sebebi de bu. Yani normal aklı başında şuurlu yorumlarla inşallah şu anda dünya çapında evrim bitti. Yoksa evrimcilere kalsa hocamız da zaten demişti bir kere. Ben sadece kral çıplak dedim demişti. Yani normalde zaten açık olan bir şey ama kimse buna cesaret edemiyordu. Yani hocamızın vesilesiyle inşallah şu anda tüm dünyada artık evrim teorisi bir komedi unsuru olarak gösteriyor. Maşallah
tabii yani 3-5 seneye hiç kalmayacak Allah'ın
evet,
izniyle.
Evet şu an.
Ya kalacak ama insanlar böyle gülmek için anlatacaklar hikaye olarak, tarih. Tabii bunlara ya Darwinizme inanıyorlardı. Mesela nasıl Ali Demirsoy'a sormuş evrimci arkadaşı, kitap yazan bir evrimci arkadaşı. Ali Demir sen demiş hakikaten evrime inanıyor musun demiş. Onu böyle Ali Demirsoy da soracak işte 3-5 sene sonra. Ya hakikaten biz Darwinizme inanıyor muyduk diye kendi gülecek kahkahalarla.
İnşallah.
Benim söylediklerime inanıyorlar mıydı?
Evet benim söylediklerime inanıyorlar mıydı diye.
İnşallah.
Evet.
Yarın neredeyiz?
Programımızı şimdi sonlandırıyoruz. Hı-hı. Hayırlı geceler.
Yarın hangi kanallardayız?
Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV ekranlarında olacağız inşallah.
İnşallah. Herkese hayırlı geceler.
Hayırlı geceler.